Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyonuz TGRT FM. Ve biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatte sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde hepinizle beraberiz. Bundan dolayı mutluyuz. Programa başlamadan evvel sizlere, radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına en samimi, en derin sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul'un afetlerinden en mühimi yangın idi. Şehrin baştan aşağı ahşap binalarından biri tutuşunca alevler pek kısa bir zaman zarfında etrafındakilere sirayet ederdi ve bu surette o muhiti tamamen bir kül yığını haline getirirdi. 350 sene içinde İstanbul'da 44 bin binanın yanmış olduğunu yapılan istatistiklerden öğrenmiş bulunmaktayız. 1865 senesinde Kumkapı yangınında 1903 bina, 1875'te Üsküdar yangınında 687 bina, 1890'da Pendik yangınında 1200 bina, 1908'de Çırçır yangınında 1500 bina, 1911 Aksaray yangınında 2400 bina, 1912'de Ayasofya yangınında 885 bina yanmıştır. 1918 yılındaki yangın sevgili dinleyiciler yangınların en büyüğü sayılıyor. O sene Cibali Altı Mermer yangınında yanan bina adedi 7500'e yakındır. 1954'te Kapalı Çarşı yangınında 1364 dükkan harap olmuştur. İşte İstanbul yangınlarının faturasını yanan bina sayısı çok canlı bir şekilde bizlere göstermektedir sevgili dinleyiciler. İşte küçük bir kıvılcımın zararlarını azaltmak maksadıyla bir çare düşünülmüş. Sultan 1. Abdülhamit Han zamanında 1781 senesinde vukuğa gelen ve tam 50 saat süren meşhur Cibali yangınından sonra Avusturya Devleti'ne müracaat edilmiş. Ve Efrençkari Alat-ı İtfaiye istimalinde vukufu müsellem ve mümaresesi mücerrep bir şahısla kendiye münasibül miktar hademe ve haşeminin terfik ve irsali istenmiş. Ne demek bu? Yani Avrupa'da tatbik edilen usulde itfaiye, yangın söndürme aletleri kullanılmasını bilen, bunda vukufu olan ve bunda da mümarese yapmış, egzersiz yapmış, tecrübe kazanmış olan bir kimseyle kendisine yetecek kadar yardımcısının Türkiye'ye gönderilmesi istenmiş. Bunun üzerine Nemçe Devleti, yani Avusturya'ya Osmanlılar Nemçe derdi. Nemçe Devleti David isminde bir Fransız Yahudisini göndermiş. Adam mühendis. Bu David Efendi meşhur çardaklı tulumbayı yapmış Türkiye'de. İşte Türkiye'de asri itfaiyeyi kuran bu adamdır. Bilahare ihtida etmiştir ve Müslüman olmuştur. David ismi Davud'a çevrilmiştir. Zaten David Yahudicesidir. Onun Arapçası Davud'dur. Avrupalılar da David ismini kullanırlar. Küçük Davud Ağa diye bilinir. Gökçek. Gökçek Davud. Gökçek Davud diye de bilinir. Göcek Davud diye de bilinir. Eski harflerin bir hususiyeti sebebiyle bu göcek kelimesi, yani göç etmiş, yurt dışından buraya gelmiş, muhacir manasına göçek kelimesi, gerçek diye okunmuş ve çok kimse gerçek Davut Ağa ismiyle tanır. Halbuki gerçek kelimesi her ne kadar eski Türkçede de benzerlerine rastlanırsa da Osmanlı Türkçesinde kullanılan bir kelime değildi sevgili dinleyiciler. Bunun yerine hakikat kelimesi kullanılmıştır. Vakal gerçekle hakikat arasında da bir nüans var ama Osmanlı metinlerinde gerçek kelimesine rastlamıyoruz. Peki bu Davut Ağa'nın gerçek lakabı nereden geliyor? İşte göçek kelimesi kaf, vav, ç, k ile yazılıyor. Vav harfi öyle yazılmış ki r gibi okunmuş ve gerçek şeklinde telaffuz edilmiş. Aslı göçek Davut Ağa'dır. Veya küçük Davut Ağa diye de bilinir. Çünkü bu kelime küçük olarak da okunabilir. İşte bu Davut Ağa Türkiye'de ilk asri itfaiyeyi kuran kimsedir. Yani o zamana kadar itfaiye yok değil. Yine yangın söndürme tertibat ve teşkilatı var. Fakat artık nüfusun artması sebebiyle, binaların da yapı şeklinin değişmesi sebebiyle kifayet etmiyor. İşte Osmanlı padişahları teknolojiyi, ilimdeki ve fendeki gelişmeleri anında takip eder ve memleketlerinde tatbik ederlerdi. Ne demişler? İlim bir Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Efendim, göçek veya küçük Davut Ağa'nın imal ettiği çardaklı tulumbalar 4 teneke suyla dolduruluyordu. Tabii ki ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Nitekim 1864'teki Hocapaşa yangınından sonra çok meşhur ve büyük bir yangındır. Bu yangından sonra 5-6 sene sonra 1870 senesinde Taksim yangını patlak verince bu defa yine Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı olan Franz Joseph'e müracaat edilerek bu işte ehil bir kimse istenmiş. Demek ki Avusturyalılar bu hususta mahirler yangın söndürme işlerinde. Bir de memleket olarak da bize yakınlar ve o günlerde artık bunlarla dostane münasebetlerimiz var. Çünkü Davut Ağa da oradan istenmişti 100 sene kadar evvel. Efendim bu sefer Avusturya İmparatoru bir Macar asilzadesini gönderiyor. Padişahın bu talebine, daha doğrusu Osmanlı hükümetinin bu talebine Kont Zecchini'yi gönderiyor. Kont Zecchini ailesiyle beraber İstanbul'a geliyor. Hemen kendisine ferik rütbesi ve itfaiye kumandanlığı tevcih ediliyor. Kont Zecchini 1827 senesinde Sultan Mahmut zamanında kurulan yarı askeri itfaiye teşkilatını 1874 senesinde 4 taburlu bir alaya ve bir de Bahriye taburuna tahvil etmek suretiyle vazifesine başlıyor. Demek ki modern manada itfaiye teşkilatını Kont Zecchini'nin kurmuş olduğunu görüyoruz. Mühim yenilikler var bu zamanda. Neferlerin başına sahtiyan enselikli pirinç taslar, bellerine kancalı kayışlar ve baltalar veriliyor. Ayrıca tulumbaları koşulu hale getiriliyor. Kont Zecchini başta olmak üzere Taksim Talimhane'de ve Bayezid'de Bab-ı Seraskeri Meydanı'nda, yani Bayezid Meydanı'nda neferlerine, itfaiye neferlerine talimler yaptırıyor. Yangın haberi duyulur duyulmaz acı acı boru sesleri arasında 5-6 kişilik arabalar derhal harekete geçiyor. Değerli dinleyiciler, yangın, harik eski tabirle, evvela Galata ve Bayezid Kulesi'ndeki gözlüler tarafından görülür. Ve yangın, köşklüler vasıtasıyla etrafa ilan edilirdi. Bu kulelerin iki yanına gündüzleri sepet, gece de fener asılırdı. Bunlar yangın Beyoğlu tarafındaysa tek, İstanbul cihetinde ise çift olurdu. Üsküdar tarafındaysa tek tarafa bir tane asılırdı. Yangın işaretini gören ve bu işle vazifeli topçular hemen 7 pare top atarlardı. Eğer yangın gece olmuşsa ışık fener yakılırdı sepet görülemeyeceği için. İstanbul'da ise kırmızı, Üsküdar'da ise yeşil, Galata yakasında ise beyaz fener yakılırdı. Yangın işaretini gören ve bu işle vazifeli topçular vardı. Hemen 7 pare top atarlardı. Böylece yangın ilan edilirdi fakat bununla beraber etrafı da bir korku sarardı. Köşklüler mahalleye dağılırlar, bekçilere haber verirlerdi. Onlar da demir uçlu sopalarını yere vura vura mahalleliye yangını ilan ederdi. Kim bu köşklüler? Köşklüler ayağı çabuk, bıçkın külhanilerdi. Başta eğik fes, asker biçimi, efendim kısa, kapalı yakalı, parlak düğmeli kırmızı ceket giyerlerdi. Pantolonlarının siyah bol paçaları vardı. Bu paçalar kara kaçan denilen tulumbacı yemenisinin üzerine dökülürdü. Enli kol kapaklarının kıvrık yırtmaçlarının altından sarı atlas astarını göstermek zamanı Gülhan Bey'in modasıydı. Elde de süngü gibi ucu parlayan bir kargı ve bu kargının koştukça sallanan püskülleri vardı. Geceleri de bunlar işkembe fener dedikleri muşambadan akordeon biçimi bir fener taşırlardı. Şimdi bu köşklüler, Külhan Bey'i diyoruz ama bugünkü kabadayılardan falan farklı. O zaman her esnaf teşkilatının, herkesin kendine mahsus hususiyetleri vardı. Tulumbacılar da yaptıkları iş gereği bıçkın, ayağına çabuk, böyle biraz kabadayı kimselerdi. Kıyafetler de kendilerine göreydi. Onun için bunları öyle kaba saba, kötü niyetli, suç eğilimli kimselere benzetmek yanlış olur. Çok muazzam hizmet görmüş insanlar. Bunlar bu kulelerde dururlar. Buradan bir koptular mı, muayyen yerlerdeki bekçilere veya büyüklerin evlerine koşarlardı. 40-50 adım kala narayı basarlardı. Hayt, beyefendi, beyefendi, Galata'da, kalyoncu kulluğunda diye bağırırlardı. Yoldan geçenlerin uğurlar ola demesi lazımdı. Yoksa yangın nerede denirse cevap olarak ağır bir hakaret yerlerdi. Çünkü eski insanlar ağızlarını kötü şeylere açmazlardı sevgili dinleyiciler. Yangın var, hasta olmuş, ölmüş bu gibi tabirler kullanılmazlar. Bunun yerine mecaz manada kelimeler kullanılırdı. Hatta Galata Kulesi'nde veya Beyazıt Kulesi'nde yangını gören gözcüler kulenin ağasına haber verirken yangın var demezlerdi. Ya ne derlerdi? Aa, bir oğlun oldu derlerdi. Veya bir kızın oldu derlerdi. Oğlun oldu demek İstanbul'da yangın var. Kızın oldu demek Galata'da yangın var. Veya Üsküdar'da yangın var demek. Aa, buradan anla. Bunlar da uğurlar ola demesi lazım. Yangın nerede demeyecekler. İşte bu köşklülerin vazifesine mahallede artık sokak aralarında bekçiler devam ediyorlar. Yangın çıkan mahallenin sakinlerinden damlarına çıkıp da tedbir olarak ıslak kilim, halı sarkıtanlar oluyor. Pencerelerinden de Hilye-i Şerif ve En'am asanları da olurdu. Efendim, Hilye-i Şerif Hazreti Muhammed'in tasviri demektir. İslam dini resim yapılmasını, heykel yapılmasını ve bunların duvarlara asılmasını, hürmet ihtiva eden yerlere konulmasını yasaklamıştır. Onun için eski evlerde canlı resmi namına hiçbir şey bulunmazdı. Ne bulunurdu? Duvarlarda çeşitli dualar, ayet-i kerimeler asılıydı. Bunlardan en mühimi de Hilye-i Saadet'ti. Hilye-i Saadet, Hazreti Peygamber'in tasviri demekti sevgili dinleyiciler. Yani yüzünün ve vücut özelliklerinin ve huy ve ahlakının tasviriydi. Hazreti Ali tarafından yapılmış bir tasviriydi. Bunların yazıldığı çok süslü levhalara Hilye-i Saadet ismi verilirdi. Hazreti Peygamber'in bir hadisi mucibince, Hazreti Peygamber'in hilyesinin ve isimlerinin Ahmet, Mahmut, Muhammed, Hamid ve Hamid isimlerinin, yani hamd kelimesinden gelen beş isminin bir evde asılı olması, o evde her türlü belayı defeder, en çok da yangına mani olur şeklinde bir inanış var idi. Bundan dolayı her evde Hilye-i Saadet asılı olurdu. Hilye-i Saadet'in asılı olmadığı evler, her türlü belaya uğradıkları zaman kendilerinden başka kimseyi ayıplamazlardı. İşte yangın vukuunda evler bu Hilye-i Şerifleri pencere dışlarına asarlardı. Yangını böylelikle önlemeye çalışırlardı. Evet, bu arada ilk zamanlar böyle büyük yangınlara padişahın ve sadrazamın da bizzat gittiği görülürdü. Son zamanlarda artık padişahın, sadrazamın yangın yerlerine gitmesi adet olmaktan çıkmıştı. Fakat polisler etrafı sararlar, bir yağma vukuuna mani olmak için. Zaptiye Nazırı orada hazır bulunur, yani emniyet müdürü ve diğer paşalar orada hazır bulunur. Arada bir saraya vaziyeti bildirir, rapor verirlerdi. Mesela Harik Müskiyül Hitam oldu. Efendim Marzi-i Humayunlarına münafı hiçbir vaka görülmedi derlerdi. Yani yangın hemen hemen sönmeye yüz tuttu ve nahuş bir hadise rastlanmadı. Veya müterakimin kâffesi dağılmıştır. İtfaiye-i Humayununuz ve gayet cansiparane bezlü gayret üzereler. Yani biriken kimseler dağılmışlar, panik yok. İtfaiyeciler vazifelerini devam ediyorlar. Ertesi günkü gazetelerde mutlaka mühim yangınların akabinde yangın söndürme faaliyetlerinden bahsedilir ve bu yangın söndürme faaliyetinde hizmeti, himmeti, gayreti geçenlere padişah tarafından nişan tevdi edilirdi. Değerli dinleyiciler, bizim esas mevzumuz tulumbacılar idi. Bu mahalle tulumba takımları ta Bizanslar zamanından kalma sarnıçlardan, kuyulardan ve sık sık da efendim çeşmelerden kovalarla, kazanlarla, güğümlerle su ikmalini yaparlardı. Tulumbacı takımları, tulumbacı meclisince seçilen ağalar tarafından idare edilirdi. Daima resmi elbiseliydi bu kişiler, takımlarını at üzerinden takip ederlerdi. Tulumbacıların kıyafeti, yaz, kış, başlarında keçe külah, takke, kefiye veya baş açık. Üzerlerinde bir fanila, ayaklarında diz kapaklarının biraz aşağısına geçen bir dizlik, ayaklar çıplak, yalnız kışın ve yağlı havalarda dikişli yemeni, bu yemenilerden en iyisini, son zamanlarda Çeşme Meydanı'nda Şakir Usta ve Ali Baba imal ederdi. Kutu tulumbacı giyimleri takım olarak yeknesaktı. Mesela Çeşme Meydanlılar kırmızı fanila beyaz dizlik giyerlerdi. Bir nevi üniforma. O zamanın tulumba takımlarını bir bakıma şimdiki spor kulüpleriyle mukayese edebiliriz sevgili dinleyiciler. Filhakika bunlar devamlı olarak birbirleriyle bir müsabaka halinde bulunurlardı. Halk da şu veya bu takımı tutardı. Takım ikisi öncü, diğer ikisi de artçı olmak üzere dört kişiden teşkil edilirdi. Bunların gerisinden değiştirici diğer takımlar gelirdi. Başreis, koğuşta sandık kalkarken takımları adamına göre tayin edip, yangına giderken de at üzerinden en geriden gelmek suretiyle takımının intizamla gidişatını kontrol ederdi. Bir de ikinci reis vardı sevgili dinleyiciler. Sandığın yanında bir eli sandığın kenarında olduğu halde koşardı. Ve yorulan takımı seslenmek suretiyle değiştirirdi. Şahıslar isimleriyle çağrılmazdı. Koğuşlarındaki tertiplerine göre onlara hitap edilirdi. Mesela Almuşlu dedi mi tulumbacıların en endamlıları, daha ziyade birbirlerine boy ve kuvvet bakımından uygun olan bu baş takım sandığa girerdi. Ekser geçit yerlerinde ve merasimlerde sandığı bunlar alırdı. Diğer takım isimleri Murat, Sarı Zeybek gibi isimlerdi. Borucu ile Fenerci ve iki baskı kolunu taşıyan iki kişi sandığın önünden giderdi. Hortumcu da arkadan gelirdi. Sandık yangın mahalline boş olarak giderdi. Oradaki kırbacılar, sakalar vasıtasıyla kuyulardan, çeşmelerden suyu tedarik edilirdi. Tulumba kolları münavebe ile basılırdı. Tulumbanın en biçimlisini Bahriye Üsteğmen'i Kör Halit Bey evinde imal ederdi. Gözleri şaşı olduğu için bu lakapla anılırdı Kör Halit Bey. Tulumbacıların bu işten ne menfaati var derseniz, yangın yerinde, yangın iyice sönünceye kadar nöbetçi kolu olarak bir sandık bırakılırdı. Bina sigortalıysa oraya gelen sigorta memuru tarafından yangını söndüren sandığın ikinci reisine bir makbuz verilirdi. Ve ertesi günü baş reis veya ikinci reis tarafından sigortadan ücreti alınırdı. Ev sigortalı değilse sahibi tarafından orada kurban kesilirdi. Baş reise de takımı için birer kahve içersiniz diyerek bir veya iki sarı lira verilirdi. Yani yangını söndürenler yangınını söndürdükleri evlerin sahiplerinden bahşiş alırlardı. Ayrıca tulumbacılık sadece bir para menfaat için değil, zevk için yapılan bir nevi spor, bir nevi idman idi.
Sana emanet, o şifreyi sandık sana emanet.
Sevgili dinleyiciler, vaktiyle itfaiye teşkilatını vazifesini gören tulumbacılık bir zevk idi. Bir şeref vazifesiydi. Çok kimse bu işe fahri yapardı. Tulumbacılığa meraklı olanlar her ne işte olurlarsa olsunlar köşkten veya kuleden yangın haberini alır almaz işini bırakıp derhal sandığın başına koşarlardı. Dedik ya, tulumbacılık bir nevi spor kulübü gibiydi. Hatta bir gün Aksaray noktasını bekleyen Katip İsmail Bey adında bir polis memuru önünden geçen tulumbayı görünce vazifesini terk edip bir yandan koşar, öteki taraftan da elbisesini soyunup sandığın içine koyarmış. Yine anlatırlar, koca Mustafa Paşalı İbrahim Casim adında yine bir başka polis memuru da karakolda olsa bile yangını duydu mu koşar, resmi elbisesini sandığın başında soyunur, tulumba koluna asılırmış. İşgal senelerinde Galata Merkez memuru tulumbacı Mustafa lakabı veçiyle tulumbacılık yapan bir polisti. Yine meraklı tulumbacılardan Tatar Zekeriya vardı. Çeşme Meydanı sandığı reisi Sırrı Bey ile at üzerinde yangına giderken bir arbede çıkıyor, savurduğu saldırmayla kolundan yaralanıyor ve kolu kesiliyor. Bundan dolayı Çolak Zekeriya diye anılıyor. Sonra bu şahıs bir yangın dönüşünde meyit yokuşunda bir cinayete karışmıştı. Çok meşhur tulumbacılar vardı sevgili dinleyiciler eskiden. Bunlar da mesela Pamukçu İhsan Efendi çok zengin birisiydi. Ve aklı selim sahibi birisiydi. Tulumbacılığa meraklıydı ve tulumbacıların masraflarının çoğunu bu görürdü. Yine bir Aşir Baba vardı. O da tulumbacı reislerinin bindiği piyasanın en iyi atlarına bu sahipti. Sırf zevk için bütün malını bu yolda bezleder ve harcardı. Değerli dinleyiciler, 1919 senesinde 4. Daire Tulumbacıları, 4. Daire Cerrahpaşa. Buranın tulumbacıları koğuşlarında yatar kalkar, gündüzleri de sahildeki kum motorlarından 30 kuruş yevmiye ile kum çekerlerdi. Bu sandığın reisi Osman Ağa'nın idaresindeydi. Sandığın idaresi Osman Ağa'daydı, reisi de Siirtli Hello Hasan idi. Bu 4. Daireliler yani Cerrahpaşalılar öteden beri Davut Paşa Mahkemesi sandığıyla zıt giderlerdi. Dedik ya, bunlar spor kulübü gibi. Bir gün çarşı kapıda bir yangın zuhur etti. Bu iki hasım sandık yangına gittiler. Yangın mahalline vardıkları zaman yangının çoktan sönmüş olduğunu gördüler. Bayazıt'tan Aksaray'a doğru geri dönen Davut Paşa Mahkemesi sandığıyla Şehzadebaşı tarafından çıkan 4. Daireliler Laleli'de karşılaştılar. Tabii 4. Daireliler kalabalıklar, buna güvendiler. Bunlardan Karakaş Mustafa bir nara savurdu. İşte 4 daireli diye bağırdı. Bununla beraber sandığı öne atıldı. Bu suretle tulumbacıların ananevi yarışlarından birinin daha işareti verilmiş oluyordu. Bunu gören karşı taraftan Davut Paşa Mahkemesi'nden Topal Basri durur mu? O da mukabil narasını savurduktan sonra, eğer dedi bu sandığı önünüzden kaçırırsanız size verdiğim gündelikleri haram ederim diye gürledi. Bunun üzerine Davut Paşa Mahkemesi sandığı da peşlerinden koptu gitti. Bunların en meşhur naraları hey karada kaplan denizde aslan diye başlayan meşhur naraydı. Yalnız bu müsabakanın hususiyeti başkaydı sevgili dinleyiciler. Çünkü önde giden sandık birinci takımdan, geriden gelen sandık ise ikinci takımdan teşkil edilmişti. Görenler Davut Paşalıların pek yetişeceğine ihtimal vermiyorlardı. Fakat öyle olmadı. Davut Paşa Mahkemesi sandığı hasmına tam Aksaray Karakolu'nun önünde yetişti. Mağlubiyete uğrayan 4. Daireliler yani Cerrahpaşalılar hırslarından omuzlarındaki sandığı parçaladılar. Vaziyeti öğrenen Osman Ağa çok hırslandı. Sandığında ne kadar şehir çocuğu varsa hepsini daireden çıkarttı. Onların yerine 30 kadar rıhtım gümrük hamalını dairesine yani Cerrahpaşa tulumba sandığına tulumbacı olarak yerleştirdi. Ya şimdinin işte spor müsabakaları, o zamanın da tulumbacı yarışları. Aynı şeydi sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, tulumbacılardan bahsedince söz kabadayılardan ve külhan beylerinden bahsetmesek olmaz, söz oraya geldi. Eski İstanbul'da cemiyetin en renkli şahısları bu kabadayılar ve külhan beyleriydi. Tabii kabadayı beyince, külhan beyi deyince bugün insanların aklına biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi menfur manalar geliyor. Fakat öyle değil. Eskiden külhan beylik, kabadayılık cemiyette çok itibarlı ve cemiyete faydalı insanlardan teşekkür eden bir sınıftı. Evet, şiirleri, türküleri onlar var. Heyt var mı bana yan bakan, fesimiz kaş üstünde, püsküllü saçak. Ceketim omuzda, belimde kuşak. Bir yanda tabanca, bir yanda bıçak. Yan bakma babalık, yakarım seni. Yemenim küt burun, yumurta topuk. Ecdattan külhan beyim, değilim kopuk. Şaşırıp sataşma sakın babalık, kulaklarından duvara çakarım seni. Evet, şimdi bu eski İstanbul türküsünde de kabadayının pek de öyle şakası olmadığı anlaşılıyor ama burada söylediği bir söz önemli. Ecdattan Külhan Bey'im, değilim kopuk. Yani serseri, kopuk, suçlu değil kabadayılar. Efendim, eski cemiyette bir sibop. Burada tabii nasıl giyindiklerini de tasvir etmiş türküde. Saçlar kahküllü, sol kaşa düşürülmüş. Tepesinden yana gelen kalın ibrişim püsküllü sıfır numara kalıplı siyah fes. Siyah fes dediğimiz yani koyu vişne çürüğü manasında, yoksa siyah fes olmaz. Gene bordo da siyaha yakın, koyu vişne çürüğü. Öne, sol kaşın üzerine fesi yıkmak kabadayılık alametiydi. Onun için böyle yapanlara kabadayı gözüyle bakılırdı eskiden. Feste bir de hafif bir şöyle çukur yaparlardı. Buna da yer tekmesi derlerdi. Şılık fes bunun ismi. Kartal kanat, kısa ceket altına giyilen, patatuka denilen önü iri düğmeli bir fermane, yelek. İçte sırt tarafına kılaptanlı arslan, kaplan, tavus kuşu veya deniz kızı işlemeli, camedan denilen bir yelek. Daha içinde muhtelif renkte ve göğüs kısmı bal petiği şeklinde oyuklu mintan. Belde ipekli sakız veya trablus kuşağı. Boyundan atma püsküllü gümüş kordonuyla, boğazında da önden düğmeli bir mendil. Alt kısmında yarım Fransız denilen, yukarısı dar, dizden aşağıya doğru genişleyen ve arka paçası koyu mor veya siyah kadife kaplı kıvrık pantolon. Ayaklarında beyaz çorap üzerine yan lastikleri yürek biçiminde yumurta ökçeli, basık arkalı yarım şıpıdıklar. Kuşak büklümlerinin arasındaki saldırmanın yanında dökme pirinçten arslan başlı bir de çekecek. Silahlar bazen de camedanın sol taraf içinde saklanırdı. Kıyafet bu, kabadayı kıyafeti. Kendilerine has yürüyüşleri var. Ara sıra silah yerlerini yoklamak suretiyle omuz atarlar. Seyrek adımlarla bol paçalarını bir içe bir de dışa yalpalarlardı. Heyt, var mı bana yan bakan? Bu kadarlık tilki divanı sana yeter. Lafına yekün tut da bas git gibi tabirler dillerinin pelesengiydi. Bilhassa kabadayılar aralarındaki anlaşmazlığı böyle yüksekten atıp halledemezlerse, seçecekleri bir mahalde, güvendikleri kimselerin önünde meramlarını anlatırlardı. Verilen karara da boyun eğmek mecburiyetinde idiler. Avrupalıların düellosu gibi, ama bunda ölüm yok. Buna aslı İtalyanca olan racon kesme denirdi sevgili dinleyiciler. Taraflardan biri kesilen racona itiraz ederse o muhitten bir daha gelmemek üzere uzaklaştırılırdı. Eğer her ikisi de kabul etmezse dava silahla neticelenirdi. Heyet de bu suretle madara olmuş olurdu. Bu da İtalyanca bir tabir. Kabadayıları kendi muhitlerinin müstebidiydi. Ekseriya semai kahvanelerinin önünde, balozlarda, tulumba koğuşlarında görülürdü. Bunlar aslında içlerinde belki hırsızlık yapanları, efendim haraç alanları da vardı. Fakat ekserisi böyle değildi. Umumiyetle külhan beyleri, kabadayılar, efendiler olarak ve tulumbacı olarak ve külhan beyler olarak sınıflanırdı. Şimdi külhan beyi tabiri ilk defa Gedikpaşa hamamında türedi. İşsiz güçsüz takımı bu hamamda zorla gecelerlermiş. Üstelik rahat da durmazlarmış. Ve hamama gelenlerin ufak tefek eşyalarını çalarlarmış. Kabadayılar bu külhan beylerini yanlarına asla sokmazlardı. Böylelerini çok aşağı görürlerdi. Şimdiki insanlar bu ikisini birbirine karıştırıyor. Zamanla külhan beyleri de bu ahlaksızca yanını bırakıp kabadayılaştılar. O zaman aynı statüye geldiler. Düşünün, kabadayıların içinde de efendisi var, efendim tulumbacısı var. Külhan beyleri umumiyetle polise hizmet ederlerdi. Polisin takibatını, efendim giremediği yerlere girerler, getiremediği kimseleri bulup getirirler. Polis namına bir nevi taşeron hizmeti görürlerdi. Kimler? Külhan beyleri. Tulumbacı kabadayıları yalnız yangınlarda görünürlerdi. Onlar başka işlerle meşgul olmazlardı. Bunlar da kabadayıydı fakat sadece tulumbacı. Bunların çatışmaları da tamamen takımlar arası rekabet. Bunlar arasında Rum kabadayılar var ki işte bunlar vurucu, kırıcı, hatta kasa hırsızlığı yapan cinsten kabadayılardı. Bunlar diğerleri tarafından enterne edilirdi. Esas kabadayılar sevgili dinleyiciler, daha ziyade dürüstlüğüyle Muhittin'in hamisi vasfında olanlarıydı. İşte bunlara efendi kabadayılar denirdi. Kendilerine göre örf adetleri vardı ve koydukları kaideleri vardı. Bunlara uymaya mecbur idiler. Bunların giyinişleri bile normale daha yakındı. O bizim anlattığımız, tasvir ettiğimiz kıyafetten daha normale yakın bir kıyafet giyerlerdi. Hatta silahlarını gizlemek için pardesüzüz bile gezmedikleri olurdu. Bu efendi kabadayılar zayıfı ve bilhassa ırz ehlini korurdu. Hatta bu yolda çok ifrata gidenleri olurdu. Bunların silahları saldırma, kama, makina yani tabanca, tabanca makina deniyordu o zaman, söğüt yaprağı bıçak ve o zamanlar pek makbul sayılan Sheffield marka sustalıydı. Bir de ileri gelenler namına çalışan kabadayılar vardı. Fehim Paşa, Bedirhani Şamil Paşa, Arnavut Tahir Paşa'ya bağlı kabadayılar vardı. Bunlar bu paşaya zarar verecek kimselere, verecek zararlarına mani olurlar. Bu paşanın nüfuz bölgesinde asayişi temin ederler. Irz ehlini, ahlak ehlini korurlar. Efendim asayişsizliğe, hırsızlığa, ahlaksızlığa mani olurlardı. Fakat arada bir de birbirleriyle tepişirlerdi. O da işin cakasıydı. Fehim Paşa'nın mesela kabadayı çetesi en güçlü olan çeteydi. Topkapı, Mevlana Kapı, Çeşme Meydanı, Yeşil Tulumba, meşhur tulumbacıların mekanıydı sevgili dinleyiciler. Eski İstanbul'un 1. daire Fatih, 4. daire Cerrahpaşa, 6. daire Beyoğlu diye ayrıldığı bir mühim yerlerde, o zamanlar tüfekle mücehhez 4 askerle bir polis kol gezerdi ve bunlar şehrin asayişini temine çalışırlardı. Bir yandan da kabadayılar bunlara yardım ederlerdi. Demek ki sevgili dinleyiciler, kabadayılar, bir efendi kabadayılar, iki tulumbacı kabadayılar, üç külhan beyleri olarak üçe ayrılıyor. Efendi kabadayılar bir nevi Robin Hood gibi faaliyet gösteriyor. Tulumbacıların vazifesi belli. Külhan beyleri ise, işte hamam külhanında yattıkları için böyle isim almışlar, işsiz güçsüz takımı, işte o menfur, sevimsiz manayı çağrıştıran kabadayılar bunlardı. Bunlar da böyle kabadayı hareketler ettiği için, kabadayılara benzediği için onları da millet kabadayı olarak tavsif ederlerdi. Fakat külhan beyleri ayrıydı. Zamanla külhan beyleri de yontuna yontuna kabadayı haline geldiler. Efendim vaktiyle Refik Cevat Ulunay vardı. Refik Cevat Ulunay saray muhabiriydi Sultan Vahidettin zamanında. Kalemi çok kuvvetli bir gazeteciydi. 150'liklerden olup sürgüne gitti. Bunun bir hususiyeti de eski İstanbul'u, eski İstanbul'un simalarını çok çarpıcı bir şekilde anlatmaktı. Bu Ulunay'ın bu kabadayılara dair çok yazısı vardır. Bu kabadayıları tasvir etmektedir Refik Cevat Bey. Mesela Tıflı Bozanzade, Kahraman Bey, kabadayılardan birisi. Sultan Hamit devrinin sonlarında 12'ler diye maruf Aksaray kabadayılarının reisi. Arap Abdullah aslen Kürt. Süleymaniye sancağından esmer, bir de Irak şivesiyle konuştuğu için ona Arap Abdullah derlermiş. Kabadayılar arasında Abu diye anılırdı. Kamil diye de bir abileri vardı. Babaları Mustafa Efendi bunları okusunlar diye İstanbul'a göndermişler. Efendim Kamil Bey, yani iki kardeş ya bunlar. Kamil okumuş, hakikaten istenileni vermiş. Bir zaman sonra Beyrut'a gümrük naziri olmuştu. Fakat öbür kardeşi okumadı. Kabadayı Abu oldu. Okuma yazması yok. Uzun boylu, kuru sırım gibi, kafası tıraşlı, elmacık kemikleri çıkık, bıyıkları seyrek ve sarkık, iki kulağı da sağır. İstanbul'da Ağa yokuşunda ikamet ederdi bu Arap Abdullah. 40 yaşlarındayken bir gece Şehzade başındaki Osman Baba türbesi önünde hasmı Miras 7 Necip Bey ile 5 kişinin pususuna düşürüldüğü halde buradan yara almadan kurtulmuştu. Bunun bir sağ kolu vardı, burunsuz Ömer. Aksaraylıydı. Bir de Nedim'i vardı, musahibi vardı Baha. Başka arkadaşları da var. Kazasker Ahmet, Köşklü Ahmet. Bunlar da bunun arkadaşlarıydı. Arap Abdullah sonraları Hariciye Nezaretine baş kavas oldu. Bilahare'de kendisine Emirül Ümera rütbesi verilerek kabadayılığı sayesinde paşa oldu ve çok hizmetlerde bulundu. Meşrutiyetin ilanından sonra Merdiven Köyü'nde öldü sevgili dinleyiciler. Kardeşi Kamil Bey okuduğu halde paşa olamadı. Bir başka kabadayı Sarraf Niyazi'ydi sevgili dinleyiciler. 1.90 boyunda atletik bir vücudu varmış bunun. Gençliğinde bir ara sarraflığı tecrübe etmiş ama iflas etmiş. Ondan dolayı Sarraf Niyazi derlerdi buna. Okumaya ve musikiye hevesi vardı. Giyinişi çok normaldi. Onu gören herkes bir yerde memur zannederdi. Nitekim 1909 senesinde polis müdürü tarafından asayişi bozulan Büyükada'ya başkomiser tayin edildi. Kısa zamanda ortalığı süt liman yaptı. Evlerin kapıları bile açık bırakılırdı Büyükada'da. Hatta bir gece bir sahil gazinosunda haşarılık yapan bir Rum'u belinden kavradığı gibi denize savurduğu meşhurdu. Karakola gireni kanun himayesinde addederdi. Burada kimseye dokunmazdı. Fakat dışarıda rast geldiği haşarılara hiç fırsat vermez, meydan dayağı atardı. Bir gün karakoluna gelen müfettişi tokatlamış ve ondan sonra da istifa etmişti. Mütareke yıllarında Boğaziçi'nde bir gazinoda, yani çay bahçesinde, gazino öyle anlaşılacak, 10 Fransız neferini yumruğuyla teker teker denize atmış ve bu Fransız neferlerinin kumandanı kendisini takdir etmiş. Silah hiç kullanmadığı rivayet ediliyor, zira uzun kollarıyla salladığı yumruklar ona kafi gelirdi. Bir başka kabadayı Arif Bey, Trabzonlu Hasan Kaplan'ın oğlu. Çerkez Arif diye bilinirdi. Çok iyi nişancıydı. Tokadının önünde kimse duramazdı. Tokadını yiyen düştüğü yerde kusardı. Fehim Paşa'nın baş silahşörüydü. Fakat ne iş yaptığını kimse bilmezdi. Fehim Paşa'ya bile metelik vermezdi. Küçük suda bir köşkü vardı. Matlı Mustafa vardı, bir de Arnavut. O da Tahir Paşa'nın baş silahşörüydü. Daha önceleri eşkıyalıktan gelmiş, sonra tövbe etmiş. Bir gün Galatasaray'da hasmı tarafından dövülmüş ve hasmını öldürmüş. Bu sefer hasmının kardeşi Ziya da onu öldürmüş. Bu Ziya ile Arif Bey iki kardeş, işte Arif Bey'i Matlı Mustafa'nın öldürdüğü kabadayı, onun da kardeşi Ziya Matlı Mustafa'yı öldürdü. Ağabeyinin intikamını aldıktan sonra Sinop hapishanesinde bir müddet ceza çekti, yaşı küçüktü. İşte Mahmut Şevket Paşa'ya kurşun sıkanlardan birisi de buydu. Daha önce Matlı Mustafa'yı öldürmeden yaş küçüklüğünden kurtuldu ama Mahmut Şevket Paşa'ya sıktığı kurşunlar sebebiyle idam edildi. Topal Tevfik de bu sayılı kabadayılardandı. Halaştı daha önce. Mahmut Şevket Paşa suikastinde idam edildi. Bunu iddiatçılar, bu kabadayıları tetikçi olarak kullandılar. Yine meşhur bir kabadayı vardı sevgili dinleyiciler. Kadırgalı Kör Emin. Galata gümrüğünde vazifeliydi bu. Tensikata uğradı. Yani vazifeden çıkarıldı, işten çıkarıldı ve kendisini kabadayılığa verdi. Beyoğlu'nda namlıydı. Orada bir Panani isminde meşhur hırsızlardan birisi vardı. Ona bir bıçak darbesiyle hırsızı çolak etmişti. Haddaneli Arap Hulusi vardı. Bundan kavga etmiş, tokatlamış ve daha sonra bu Arap Hulusi yolunu beklemiş. Bu kadırgalı Kör Emin'i vurdu. Ölürken polise verdiği ifadede kendisinin vuranın adını vermedi. Sağ kalırsam tahkikatı ben yaparım dedi ama sağ kalmadı. Bir de Sudan fellahlarından bir Arap dilaver vardı. Küçükken çölde Arap kabilelerinden biri tarafından hadım edilmiş. 50 çocuktan bir tek o sağ kalmış, çok kuvvetli. Sonraları Fehim Paşa'nın himayesine girdi. Bir de Eyüplü Kavanoz Mehmet vardı. Bunun hususiyeti de bir kavga çıktığı zaman karşıdan gelen sandalyeleri ustalıkla kapmasıydı ve hasım tarafı iade edildiği zaman da oradakileri yere sermesiydi. Bir başka kabadayı da Kara Mürselli Tahir'di sevgili dinleyiciler. Bu da hapishanede kalmış ve hapishanede etrafı karıştıran kasa hırsızı Kefalonyalı İspiro'yu iyice dövmüştü. Bir de Las Turan vardı. Aslen Rizeliydi fakat Rize'de buna Kürt Tufan derlerdi. İstanbul'a gelince Las Tufan oldu. Çok çevik bir kimseydi sevgili dinleyiciler. Arkadaşı Yakup'la beraber meşhur Rum hırsız ve katil Hrisantos'u ortadan kaldırmak için karşılaştıkları kahvede bu işten vazgeçtiler. Hrisantos'u öldüremediler. Hrisantos'u öldürmek polislere nasip oldu. Yine başka meşhur kabadayılar da vardı. Bunlardan suç işleyenler oldu mu polisler bunları affetmez. Mutlaka haklarında cezai takibat yapılırdı. Ve bunlardan çoğu hapishanelerde, bilhassa Sinop hapishanelerinde uzun yıllar geçirmişler. Ve bir kısmı da burada ölmüştür. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul'da tulumbacılara ve buna bağlı olarak da kabadayılara tahsis ettiğimiz Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.